Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Bu videoda sizlerle beraber donanım haberi olarak Etiyopya'da toplamış olduğumuz DH Shadow'u inceleyeceğiz. İşlemci tarafında Intel'in 12. nesil 12700 KFS'i bulunmakta. Ekran kartı tarafında ise Gigabyte'ın Gaming OS serisi RX 7700 XT'si bulunmakta. Full HD ve özellikle 2K oyunculuk için topladığımız bir kasa, şimdi detaylarına geçelim. Seçtiğimiz kasadan başlayalım. Aslında özeti şudur: Power Boost'un giriş segmenti, fiyat performans odaklı, mid tower form faktöründe, kompakt mid towerlardan birazcık daha büyük, içerisindeki termal bütçesi birazcık daha iyi. Tabii ki termal sonuçlarını ben sizlere göstereceğim. İçerisinde aynı zamanda 4 tane 12 santimlik ARGB fan bulunduran ve power supply ile beraber gelen bir çözüm. Giriş segmenti, fiyat performans odaklı, bunları unutmuyoruz. Ama detaylarına geldiğimizde, metal mesh malzeme. Birkaç haftada bir böyle elimle tozunu sıyırdığım oluyor. Yani yeterince toz tutabiliyor açıkçası. Arkasındaki fanların arkadaşlar rengini, efektini buradan ayarlayabiliyorsunuz fiziksel bir şekilde. Aynı zamanda egzoz tarafında da bir tane fan bulunmakta. Toplam 4 tane fanla beraber ekstra bir fan yatırımı yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Üzerinde bir tane toz filtresi bulunmakta. Yani yukarıdan aşağı çökecek tozlar için bu çok daha önemli. Üzerinde 3 tane tip A portu bulunmakta. Aslında anakart üzerinden tip C çıkışı da alabiliyorsunuz ama tip C'li kasalar birazcık daha pahalı oluyorlar maalesef. Sonrasında hemen yanında temperli camı görmektesiniz. Vidalı yapı, menteşeli yapı değil. Menteşeli yapı olanlar yine birazcık daha pahalı. Yani bu sistemde kasanın fiyatını mümkün olduğunca aşağıda tutmaya çalıştık. Termal bütçesi mümkün olduğunca yüksek olsun istedik. Özeti budur. Sistemi ev sahipliği yapan anakarta geldiğimizde Gigabyte'ın B760M D3HP olarak geçen anakartı. Giriş segmentinin birazcık daha üzerinde. MOSFET kurulumuna, güç kurulumuna baktığımızda 4 artı 1 artı 1 MOSFET kurulumu ile beraber geliyor. Üzerine taktığımız işlemciyi besleyebilecek kabiliyetli bir anakart olduğunu söylemek lazım. Giriş segmentinin neden birazcık daha üzerinde? Üzerinden isterseniz 5 voltluk led şerit çıkışı alabiliyorsunuz. Yani ARGB led şerit takabilirsiniz mesela. Gigabyte'ın Control Center'ı üzerinden arkadaşlar bütün güncel emirlerini rahatlıkla yapabiliyorsunuz. MOSFET'in üzerinde de soğutucu blok göreceksiniz. Hani bu işlemci için ne kadar gereklidir, gerekli değildir o tartışılır ama giriş segmentinin birazcık daha üzeri bir anakarttır, özeti bu. Sistemin kalbine, işlemciye geldiğimizde Intel'in 12. nesil i7-12700 KFS'ini kullandık. 8 tane performans çekirdeği, 4 tane enerji tasarrufu verimliliği çekirdeği, toplam 12 çekirdek, 20 izlekli bir işlemci. Oyunlardaki çalışma frekansı değişiyor. Bazı oyunda 4.1, 4.2, 4.3 hatta bazı oyunda 4.7 GHz'e kadar çıkabiliyor. Oyunun işlemci yüküne göre aslında değişmekte. Hibrit işlemcilerden bir tanesi ve şunu diyebilirsiniz: yani hala mı 12. nesil işlemci? Kenarda köşede kalmış 12. nesil işlemcileri mi satmaya çalışıyorsunuz siz? Arkadaşlar 14400F ile kıyaslamaları mutlaka bakın. Hani ben demiyorum, siz canlı canlı kendi araştırmanızı da yapın. Performansı 12700 KF'nin aslında çalışma frekansından dolayı birazcık daha yüksek oyunlarda. Bunu unutmamak gerekiyor. Cinebench skorunu da görüyorsunuz, kıyaslayabilirsiniz. Oyundaki çalışma frekansını da görüyorsunuz. Tekrarlıyorum, bu kenardaki köşedeki işlemcileri değerlendirmek değil. Bu işlemcinin fiyatı çok güzel bir noktaya geldi şu an. Dediğim gibi performans ve fiyatı aslında yan yana koyup bir hesap yaptığımızda bu işlemci çok güzel bir sonuç veriyor. Hatta rakip tarafta 7500F'e baktığımızda mesela yine çok mantıklı işlemcilerden bir tanesidir. Onunla da performansı kafa kafaya. Yani hatta 14400F ile 7500F ile böyle yan yana koyduğunuzda 12700 KF'nin çalışma frekansından dolayı oyunlarda birazcık daha yüksek performans gösterdiğini görebilirsiniz. Hadi diyeceksiniz ki ya ben bu anakarta daha başka işlemci takamam. Fiyat performans odaklı kasalarda bazı şeylerden fedakarlık yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ama bu fiyata hiç fena bir işlemci değil aslında. Hala hiç fena bir işlemci değil. İşlemciye eşlik eden RAM'e geldiğimizde Kingston Beast 16 GB tek modül DDR5 bir RAM kendisi. 5600 MHz hızında CL36 gecikme süreli ve DDR4 ve DDR5 RAM'ler arasındaki en önemli fark, DDR5 RAM'ler tek modülde çift kanal olarak çalışabiliyor. Bilmeyenler için bir detay olsun istedim. Sonrasında üzerinde kullanılan NAND'ler Micron marka NAND'ler. Ben Samsung'un ve Micron'un NAND'lerini açıkçası tercih ediyorum. Ve bu kasaları toplarken bazen işte RAM takıyoruz. Mavi ekranlar, donmalar, takılmalar vesaireler. Dene, çıkar, yanıl, dene. Tekrarlıyoruz bu süreçleri arkadaşlar. En uygun olanını seçiyoruz. Anakartın uyumluluk listesinde olup olmaması da bazen fark etmiyor. Bu sistemden bu RAM'i çıkarıyorsun. Başka sistemde de donmalar, takılmalar sebebiyet verebiliyor. O yüzden deney yanıl en verimli çalışanını bulup sisteme takıyoruz. Depolama tarafına geldiğimizde Western Digital Blue 1 TB'lık SN5000 NVMe SSD'yi kullandık. PCI Express 4.0 destekli, yani Gen 4 bir SSD'dir kendisi. M.2 formundadır. NVMe bir SSD özetle, ama bu NVMe SSD'lerin en önemli özelliği ne zaman ortaya çıkıyor? Ne kadar dolulukta, ne kadar hız verdiğine bağlı olarak değişiyor. Şimdi %60 civarı doldurdum ben NVMe SSD'yi ve hızında belirgin bir kayıp görmedim açıkçası. Bu çok çok değerli. Tabii ki okuma yazma değerleri de çok çok fark ettiriyor. Garanti süresi de çok çok önemli şeyler, ama fiyat performansı odaklı olarak bu sistemle kullandığımız depolama budur. İsterseniz özelleştirme seçeneklerinden farklı bir markada tercih edilebilir. Daha yüksek kapasiteli bir şey tercih edilebilir. Keyif tercih sizin. Ama nedir? Oyunların yüklenme ekranlarında beklemezsiniz. Açılırken kapanırken yavaşlıkla karşılaşmadım. Bu sistemi birkaç haftadır kullanıyorum. Sonrasında bir NVMe SSD'den ne bekliyorsanız tepkisellik anlamında bu SSD'de sunuyor. Bir oyuncu sistemindeki en önemli donanıma geliyoruz. Ekran kartı. Birebir oyun performansını belirliyor. Gigabyte'ın Gaming OC serisi RX 7700 XT'si 12 GB RAM ile beraber gelmekte. Bu ekran kartı 3 fanlı bir ekran kartı. Üzerindeki metal plakalarıyla yakışıklı bir ekran kartı. Güç tüketimi 250 watt civarlarına varabiliyor. O yüzden güzel bir blokla soğutulması gerekiyor. Termal sonuçlarını da göstereceğim, ama 60 derece sularında geziyor. Hafif bir bobin zırıltısı var bendekinde, ama yaklaşıp dinlemeniz gerekiyor. Yani masanızın altındaysa çok duyabileceğiniz bir şey değil. Teknoloji tarafında HyperX var arkadaşlar. FSR 3'den faydalanabiliyorsunuz. Ben kalite modunda mutlaka açmaya çalıştım ve güzel bir şekilde performansı arttırıyor. Kare oluşturma var, frame generation var. Bununla beraber aldığınız kare saniyeyi 2-3 katına çıkarabiliyorsunuz, ama hangi oyunda? Yani destekleyen oyun bulacaksınız, bir de iyi çalışacak gibi durumlar var, ama rakibi tarafında da zaten böyle bir tablo bulunmakta. En nihayetinde giriş orta segment arası bir kasada, yani kare saniyenin iki katına çıkması gerçekten çok keyif verici bir şey. Hani 100 bin lira harcamış olsanız kasaya, 150 bin lira performans iki katına çıkmasa da olur. Zaten çok ciddi performans elde ediyorsun, ama bu segmentteki bir kasa da çok değerli. RX 7700 XT'de hala alınabilecek bir ekran kartı. Çünkü 9000 serisine bakın. Ha, farklı modelleri gelecek. Daha giriş segmentine yakın modelleri gelecek belki, ama bunların fiyatları çok düştü. Ciddi şekilde aşağı çektiler. Daha da aşağı ne bilir? O konuda bir şey diyemem. Lakin benim bütün AMD ekran kartlarda beğenmediğim tek bir şey var. O da ekran kaydı alırken ortaya çıkan görüntü. İstediğim bitrate'i ayarlıyorum, istediğim kare saniyeyi ayarlıyorum. Çalışmasında bir sıkıntı yok, ama aldığım görüntünün kalitesi beni hala Nvidia ekran kartlarındaki kadar tatmin etmiyor. Böyle bir durum var. Ha, bu kimin için önemli? Yayın yapan, YouTube'a içerik üreten bir kullanıcı için önem arz edebilir. Normal bir oyuncuysanız hiçbir önemi yok. Fiyat performans oranı hala çok yüksek bir ekran kartı. Gayet olur var. Sisteme güç veren power supply'a geldiğimizde PowerBoost'un yine kasa içerisinde gelen power supply'ı bulunmakta. 750 watt'lık 80 plus bronz sertifikalı bir power supply. Bobin zırıltısı yok, en başta bunu söyleyeyim. Peki bu sisteme ne kadar itebiliyor veyahut yükseltebilir miyiz? Şimdi ekran kartı 250 watt'ın biraz daha üzerinde tüketiyor. İşlemci oyununa göre 60-70-80 watt civarlarında tüketiyor. Diğer komponentleri de kattığımızda aslında 375 watt civarı bir tüketimle karşı karşıyayız. 750 watt'lık power supply fazlasıyla yetiyor. Ekran kartı yükseltebilir miyiz? Evet, yükseltebiliriz. 80 plus, hani o verimlilik hesaplarını yaptığımızda elimize geçen gücü düşünerek bunları söylüyorum arkadaşlar. Evet, ekran kartı yükseltmesi yapabiliriz bu power supply ile beraber. Test şartlarına geldiğimizde Windows 11 Pro üzerinde testlerimi gerçekleştirdim. Bütün güncellemelerini yaptım. BIOS'un güncellemesini yaptım. RAM'i Expo modunda, yani maksimum hızında çalıştırdım. Ekran kartının sürücüsünü de bu videonun çekildiği tarih itibariyle en güncel hale getirdim. Full HD'de, 2K'da ve 4K'da testlerini yaptım. Gelin tabloları görelim. How's your arm? A little stiff, but okay. How's your back? Fine.
Thought Dex was the best. Rogue was lining up jobs when...
Evet, böylelikle Intel'in i7-12700KF ve Gigabyte'ın Gaming OS serisi RX 7700XT'sinin performansını biliyorsunuz. Hafıza tazelemek için tekrar tablolara bakabilirsiniz ama ben şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Oyunları arkadaşlar mümkün olduğunca en yüksek grafik ağırlarında hani test ediyorum. Her test için yani Full HD 2K 4K hepsi için 3'er ayrı test alıp bunların ortalamalarını sizlere aktarıyorum. Yani her oyun için aslında 12 tane test alınmış oluyor. Sonrasında frame generation açabiliyorsam açıyorum. FSR kalite modunda açık kalıyor. Bu şekilde test ediyorum. Yani belirgin bir kayıp yaşamadan FSR'dan faydalanmak lazım bence. Giriş orta segment bir kasada böyle ifade edeyim. Ve aldığım sonuçlara baktığımda 12-13 oyunda arkadaşlar yaklaşık bir tanesi ucundan kaçırıyor. Full HD'de 144 kare saniye alabiliyorsunuz. AAA oyunlarda, rekabetçi oyunlarda buna dahil. 2K'ya geldiğimizde ise 14 oyunda 2K 100 kare saniyenin üzerinde alabiliyorsunuz. Sonrasında 4K'ya geldiğimizde ise 13 oyunda 4K 60 kare saniyenin üzerinde alabiliyorsunuz. Bence sonuçlar oldukça iç açıcı. Böyle bir sistemi rekabetçi bir şeyler oynamak için alıyorsanız arkadaşlar mesela Overwatch 2 FSR açabiliyorsunuz. Full HD'de 314 kare saniye ortalama aldım. 2K'da 235 kare saniye. Yani Full HD 240 360 Hz'lik bir monitör de tercih edebilir miyim? Evet edebilirim ve besleyebilir miyim? Evet. Gayet güzel aslında. Sonrasında Call of Duty Warzone'a geliyoruz. Full HD'de frame gen'de açabiliyorsunuz bu oyunda. 281 kare saniye, 2K'da 203 kare saniye elde edebiliyorsunuz. Yani 2K 144, 180 Hz bir monitörde olur mu olur, kombinlenir mi? Evet. Ama bunlar FSR ve frame generation açabileceğiniz oyunlar. Hadi diyelim ki açamadığınız oyunlar. PUBG'ye geldiğimizde Full HD'de 206, 2K'da 138. Yine 2K 144 Hz bir monitörle kombinlenebilir. Ve en yüksek grafik ağırlarını da açıyoruz arkadaşlar. Yani bir şeyden kısmadan. Sonrasında AAA oyunlara geldiğimizde işte Forza Horizon 5. Full HD'de 161, 2K'da 144 ve 4K'da 107 kare saniye elde edebiliyorsunuz. Yine burada FSR açtım. Aldığım sonuç yine gayet güzel. Yani bu kasayı bir ekrana bağlayıp 4K'da bir şeyler oynayabilir miyim? Vallahi oyununa göre oynanıyor. 4K kasası değil ama bu. Yani bunun içerisinde 5080 yok. Ona binaen uygun bir işlemci yok. Ve FSR'dan, frame generation'dan bu segmentteki bir kasada faydalanacağız. Ha olsa içerisinde 5080, olsa ona uygun bir işlemci, bütün kombin. 100-150 bin liralık bir kasa olsa mesela. Açmam ben FSR'da DLSS'de açmam. Çünkü ben native bir şekilde o görüntüyü alabiliyorum zaten. İşte yapay zekaymış, işte kare arttırma teknolojisiymiş. Bir kareden şu kadar kare oluşturuyor muyum? Elimde saf güç var zaten. Ben niye oradan oluşabilecek işte görüntü kalitesi kaybını yaşayayım ki? Ama bu kasanın fiyatı öyle değil. Segmenti o değil. O yüzden burada FSR'dan da kalite modunda faydalanacağız. Frame generation'dan da faydalanacağız. FSR 3'ten de diğer teknolojilerden de faydalanacağız. AMD zaten o konuda eli açık. Yani yeni nesil bir FSR teknolojisi geldiğinde herhalde yine faydalanabiliriz diye düşünüyorum 7.1 serisini. Umarım. Umarım. Sentetik testlere ve termal başarımına geldiğimizde 3DMark'ın stres testini uyguladım ve %99.4'lük bir skor verdi. %97'nin üzerinde olması kafi geçmesi için ama bunun gayet üzerinde seyretti. Sistemde sabahtan akşama kadar oyun da oynasınız arkadaşlar. Yani performansın %99.4 oranında aynı kalacağını ifade eden bir test bu. Oldukça objektif ve oyun performansını aslında stabilitesini özellikle net bir şekilde ifade eden testlerden bir tanesidir. 3DMark'ın arkadaşlar Steinomet testini de yaptım. Bu skoru da diğer sistemlerle kıyaslamak için kullanabilirsiniz. Oyun skorları üzerinden kıyaslarsanız işte oyunun o ekran kartının optimizasyonu vardır, yok FSR'ı vardır, yok DLSS'i vardır falan derken bu skorlar çok doğru bir güç karşılaştırması için sonuç vermeyebilir. O yüzden 3DMark'ın skorunu kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. CPU, GPU kullanımı, hızı, tüketimi ve darboğaz konusuna gelecek olursak GPU kullanımı 97, 98, 99, %100 hiçbir sıkıntı yok açıkçası. CPU kullanımına geldiğimizde %60 civarlarında çalıştığını birkaç oyunda göreceksiniz sadece. Bunun dışında %30 civarlarında seyrediyor. Valorant gibi bir oyunda grafik ağırlığını minimuma çekip kare saniyeyi 500-600'e fırlatmak istediğinizde bunun üzerine çıkabilirsiniz ama darboğaz oluşuyor mu? Hayır, darboğaz oluşmuyor. Kare atlaması, donması, takılması, yırtılması yok. Bunlarla karşılaşmıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Çalışma sıcaklıkları da şöyle. 50 derece civarında çalışıyor. Ekran kartı kutudan çıktığı fan ayarıyla beraber ama gürültülü çalışıyor bu sefer. Gigabyte Control Center'a girip Silent'ı alırsanız bu sefer 60 derece civarında çalışıyor. Yine çok güzel. Ve serin çalışıyor. Sadece çok az bir bobin zırıltısı var. O da çok yüksek kare saniye aldığınız oyunlarda. 300-400 kare saniye aldığınız oyunlarda duyulabiliyor. Böyle yakınına geldiğinizde. Çok belirgin değil. İşlemciye geldiğimizde burada ekstra bir hava soğutucu da kullandık. Evet, yani ısındığı için yavaşlayan bir kasa sistem zaten değil. Öyle bir sistem olsa karşınıza getirmiyoruz zaten arkadaşlar. Bu arada hava soğutucuyu daha yüksek bir modelle değiştirebilirsiniz. Kasa zaten bu tür hava soğutmalara ve sıvı soğutmalara müsait. Videonun sonuna geldiğimizde donanım haber olarak Etiyopya'da toplamış olduğumuz DH Shadow, Intel'in 12. nesil i7-12700 KFL ve Gigabyte'in Gaming OS serisi RX 7700 XT'li bu sistemin bir linki açıklama kısmında olacak. Oradan güncel fiyatını görebilir, satın alabilirsiniz. Biz Etiyopya ile görüşüyoruz, markalarla görüşüyoruz. Şu parçadan şu kadar alınsa ne kadar ucuza gelir, bu kasa ne kadar uyguna toplanır tartışmalarını, görüşmelerini sürekli sürdürüyoruz. Ama bizim de gücümüzün, elimizin ulaşabileceği yerler sınırlı olabiliyor arkadaşlar. Ve stoklar da sınırlı olabiliyor. O yüzden artısıyla eksiğiyle bu sistemi siz de mutlaka piyasada bir karşılaştırın. Benzer komponentlerde olsun tabii ki. Yani artısıyla eksiğiyle ondan bahsediyorum. Kıyaslayın. Tabii ki tüketici olarak görevinizi yapın ama sistemle alakalı anlattığım şeyler hoşunuza gittiyse stoklarla sınırlı olduğu için arkadaşlar hızlıca tükenebiliyor. Biz arada kalmış oluyoruz. Dolayısıyla kafanıza yattıysa almakta geç kalmayınız efendim. Evet, video hoşunuza gitti mi? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz bizleri desteklemek adına. Benim değmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey varsa YouTube yorumlar üzerinden erişin veyahut bana kişisel Instagram hesabım üzerinden de erişebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.